Erkam TV'nin güzide izleyicileri ve Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Helal Hayat programında bugün yorumlarınıza cevap vereceğiz ve yorumlarınıza cevap vermek üzere yine stüdyomuzda daimi konuğumuz GİMDES Genel Sekreteri ve Gıda Mühendisi Hayrettin İşbir hocamız burada. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hocam.
Hoş bulduk, hayırlı yayınlar olsun.
Evet, bugün yorumlara cevap verelim istiyoruz.
Tamam.
Ve ilk yorumla hızlıca vakit kaybetmeden başlayalım istiyoruz.
Buyurun efendim.
Hisena Anesi diye bir kullanıcı. Allah razı olsun çalışmalarınız için, İslam'a hassasiyetleri sahip olan bizler hiç olmazsa ekran karşısında biraz daha dikkatli olabiliriz. Çünkü insanlar bizi örnek alıyorlar. İslam fıkhında erkeğin takabileceği gümüşün belirli bir sınırı var. Belki bilmiyor da olabilirsiniz, arz ederim demiş. Sizin yüzüklerinize muhtemelen bu gönderi gelmiş. Direkt böyle bir eleştiriyle başlayayım istedim.
Doğru.
Ne kadar bir sınırı var burada İslam'da bir erkeğin gümüş
Onun bir
takmaya
ismi
da?
vardı. İsmini unuttum. O sınırın bir ismi vardı. Hatırıma gelmiyor.
Ve bu sınır neye göre belirleniyor?
O detaylara çok şimdi hatırlayamadım.
Hı-hı.
Eski bir malumatım.
Hı-hı.
Uzun zamandır da herhalde konuşmayınca biraz kafamızdan silinmiş. Ama yanlış değilsem 4 küsür gram mıydı?
Hı-hı.
4 küsür grama tekabül eden sanki bir sınır vardı.
Evet.
Doğru. Fakat bunun fazlası yani hani mekruh, tahrimen mekruh görülen bir durum yok burada. Yani tenzihen bir mekruhiyet varsa vardır. Yanlış değilsem.
Süslenmek babında bir
Evet
erkeğin
yani
süs
evet
olarak
yani
mı?
tenzihen mekruhtur. Yanlış değilsem böyle bir detay bilgi hatırımda kalmış. Ama hani tabi izleyicilerimiz bizim gölgelerimizi tabi çok uzun görüyorlar. Şahıslarımız o kadar aslında şey değil yani. Hani onların gördüğü gibi değilizdir diye düşünüyorum. Ben kendi şahsım adına çok takvalı, çok üst düzey, bu zamanın işte kravatlı evliyası gibi bir takım tabirler falan var da yok hocam.
Evet.
Öyle bir şey değiliz yani. Biz de sıradan bir Müslümanız.
Burada şey olabilir mi? Yani insan güzel şeyler dinlemek istediği, almak istediği hocadan ya da herhangi bir hocadan, kendi hocası olmayabilir. Bunda kemalat arayışı bazen şeytani olabilir mi diye düşündürüyor beni. Şundan dolayı bir eksiklik görecek olursan o kişiden o verdiği güzel şeyleri de almamak istiyorsun. Şeytan burada bir engelleme koyuyor.
Ya
Ya
kesinlikle.
bu adam böyle bir şey diyor ama kendisinin de yaptığı şu hata var. Küçücük yani hata mesela haramlık değil belki tahrimen mekruhluk olacak bir hadiseyi ya da
Evet.
mekruh olacak bir hadiseyi o kadar büyütüyoruz ki gözümüzde bu ondan alacağımız iyi şeylere de engel teşkil etmeye başlıyor.
Ya doğru, ben aslında hak veriyorum.
Hı.
Hakikaten bir insan, bir halk, bir avam istifade ettiği insanlarda noksanlık görmek istemiyor. Aslında bu kötü bir şey değil. Ama hepimiz insanız. Hazreti Peygamber dahi zelle yapmışsa, işlemişse bu şu demektir. Rabbimiz bizim kodumuza, bizim DNA'mıza, bizim genetiğimize hata yapma kodu girmiş demektir. Hatasız bir kul ararsan peygamberler dahil bulamazsın. Net
Evet,
yani.
evet.
Dolayısıyla Hazreti Peygamber de bunun aslında en üst seviyesinde bir cümle kullanmış. İlim Çin'de dahi olsa alınız. İlim kafirin ağzından dahi çıksa alınız. Hadistir bunlar. Bu ne demek? Ya bakma sen şeye. Hani o kafirmiş. Bu Çinliymiş. Sen onun ağzından çıkan hakikate bak demektir. Evet, burada bizim hocalarımız, halka yönlendiren insanların kemalatları mutlaka istememiz, talep etmemiz gayet normal. Bir şey demiyorum. Gayet önemli. Ama kusursuz da insan olmayacağını aklımızdan da çıkarmamak lazım. Biz de insanız. Bizim de kusurlarımız, hatalarımız olabilir. Ben bunları ölçmedim. Bilmiyorum gramlarını, o sınırı aşıyor mu? Onun ismini de şimdi bakacağım programdan sonra. Bir ismi vardı onun. 3 gram değil de 4 gram sanki hatırımda kalmış. 4 küsür gram. Yani
o şeyi açalım isterse hocam. Şey yanlış anlaşılma olsun. Gerçi Arif'e tarif gerekmez. Bizim izleyicilerimizin çoğunluğu da Arif olduğu için. Çok böyle detay ince tarife gerek yok ama. Yine de ilim kafirin ağzından da çıksa alınız tarafı var ya.
evet.
Bu İslami bir ilim değil de daha çok dünyevi bir ilim mahiyetinde değerlendirilerek mi aslında söylenmiş? Çünkü İslami ilimde şer'i kuralları uygulaması beklenmez mi kişiden?
Yani ama bazen şu olur. Adamın ağzından çıkan bir kelam senin İslami konuda bir aydınlanmana sağlar. Bir ampul yakar sende.
Ha, dolaylı yönden
Evet.
yakabilir. Evet.
Yani dolayısıyla
Ama bu adamı sahih bir noktaya koymanı gerektirmez.
yo, yani sen adamın ağzından çıkana bak. Ben hep şunu söylerim. Ben Hayrettin İşbilir marka bir hoparlörüm sadece. Sen benim ağzımdan çıkan hakikatlere bak. Hani demiş ya Üstad Hazretleri, konuşan yalnız hakikattir. Aslında sesleri
Doğru.
hakikat olarak dinle. Şahsa takılma. Yani şahsa niye takılıyorsun? Bugün Osmanlı padişahlarının da mesela parmakları yüzük dolu yani. Baktın mıydı? Padişah adam yani. Hani, değil mi yani?
Babaları tarafından bir eleştirmiş
Yani
hocam ama yani bu
ha?
kadar süslü giyinme, bu kadar süslü şey yapma
Yani
diye.
gibi, yani gibi onu demek istiyorum.
Evet.
Ben şurasındayım için. Gerçekten yani biz evet gönül tabii ki de ister. Ben bir imamın, bir hocanın ya düşünsene hani 150 kiloluk bir hoca atıyorum bir sohbet yapıyor. Ya hocam şimdi bu, yani evet bu mesela majör bir hata yani bence. Yani bencesi yok hani bu
Ha.
mesela yani
Az önce
ya
o yüzden söyledim. Hani
majör minör
majör ve minör
evet
hatalar
evet
bu
yani ya
kısımları.
bu ya bu majör bir hata olarak değerlendirilmemeli diye düşünüyorum.
Hı.
Ama hakikaten bir aydın diyelim gerçekten bir aydın mı diyelim ya da toplumu yönlendiren kanaat önderi mi diyelim bir konuda insanları yönlendirmeye çalışan bir hoca mı diyelim işte evet bunların majör bir hata zaten yapmaması lazım.
Hı.
Minörlere de dikkat etmesi lazım tabii ki de. Sonuçta ne diyor İslam?
Minör, minör,
Nefsini
minör, minör majöre
tabii
gider.
yani nefsini ıslah edemeyen başkasının nefsini ıslah edemez. Yaşamayan yaşatamaz, yanmayan yakamaz.
Evet.
Elbette. Yani ben bu eleştiriyi tabii reddetmiyorum. Bunu da inşallah tekrar şey yapalım,
Eyvallah hocam.
değerlendirelim, dikkate
Eleştiri
alalım.
sadece size gelmiyor hocam. Bazen bana da geliyor. Bunlardan bir tanesi de şu. Furkan Öztürk, Kabil'inden kelimesindeki A'nın değil de İ'nin üzerinde şapka olacak şekilde
Kabilinden değil mi?
kabilinden diye. Ben bu aralar bunu düzeltmeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Bu benim yaptığım bir hataydı. Bir de araştırdım sonrasında. Evet,
Evet.
kabilinden denmesi gerekiyor ama bazen ağza oturunca bir kelime o şekilde uzun bir süre gidebiliyor. Söyledikten sonra hatamı
Doğru.
anlıyorum. Düzeltmek zor oluyor yani.
Mesela ben şey diyordum. Fakih diyordum. Aslında o da yanlış.
Fakih.
Fakih mesela.
Evet.
Orada F'den
Bu
sonra
konuda da
kaf
çok
var.
eleştiri aldınız yorumlardan.
Tabii. Yani
Hı
o şöyle ağız alışkanlığı olmuş.
hı. Hı.
Aslında biliyorum. Yazılışını da biliyorum yani. F'den
Hı.
sonra kaf sonra Y var orada. Halbuki Fakih demen için F'den sonra Elif gelmesi lazım. Öyle bir şey yok.
Evet.
Fakih yani. F, kaf, Y,
Fakih.
ha.
Evet.
Evet.
Ama orada Fakih diyordunuz siz de. Evet, o oturan
Evet.
şeyleri düzeltmek
Evet,
kolay
evet.
olmuyor. İşte ben bu kabilinden kabilinden
Doğru.
yapmak biraz zor olacak ama uğraşıyorum. Onu söyleyeyim. Ayhan Karabulut. Selamun aleyküm yaptığınız programlardan dolayı Allah razı olsun. Devletin helal sertifika vermesi hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Biz bu soruyu daha önce cevaplandırmıştık diye hatırlıyorum.
Birkaç defa konuştuğumuzu hatırlıyorum.
Hı.
Yani ya devletin tabii ki helal sertifika vermesi, helal işine girmesi, helal sertifikalandırma işinin bir yerlerinde bulunması kıymetli, kıymetsiz diyemeyiz. Yani bu evet olması gereken bir şey aslında. Ama buradaki paradoks şu, devlet elini ve devlet ağzını
Hı.
sınırlandıran bir takım kanunlar var.
Hmm.
Eğer devlet eli bir şeye hür iradeyle girebilirse ancak o konuda gerçekten istikametli ve doğru bir yol izleyebilir. Ama devletin hürriyetini engelleyen, ağzını bağlayan, elini kısıtlandıran, bir takım kırmızı çizgilerle belli başlı şeyleri kısıtlayan bir organizasyon içerisinde olursa o zaman hakikati tam konuşamaz.
Buna şeyi de dahil edebilir miyiz hocam? Mesela şer'i kurallarla yönetilen bir devlet dahi olsa, bazı durumlarda siyaset gütmesi gerektiği için devlet yönetimi siyaset çok gerektirir. Siyaset gütmesi gerektiği noktalarda bu noktaya da siyaset bulaştırmak zorunda kalabilme ihtimalinden dolayı onu da devletin yapmaması gerekebilir mi bazen?
Yapmaması gerekebilir demeyeyim de ama
Hı.
şunu da söyleyeyim.
Yapmasa daha iyi olur dediğim
Yani
bölgede.
mesela İmam-ı Azam kadılık teklifi geliyor kendisine.
Evet.
Kabul ediyor mu?
Etmiyor.
Etmiyor. Kim zamanında? Emeviler zamanında. Yönetimle şeriat. Yani şeriatın olduğu bir devletin içerisindeki İmam-ı Azam kadılığı reddediyor.
Evet,
Sebebi
evet.
ne? Yani çok bariz yani hani bir hocanın, bir imamın ağzının kısıtlandıracak, bağlayacak, hürriyetini engelleyecek bir organizasyona girmiyor yani.
Şer'i bile olsa değil mi?
Evet.
Hmm.
Yani o yüzden üstatlar, işte büyük zatlar, İslam uleması hep şunu söylemiş. Ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam demişler hocam. Yani çok büyük laflar bunlar bak yani. Ya büyük laflar yani. Yani bir İslam
Hürriyetsiz
uleması, bir İslam alimi devlet ne der, şu ne der, bu ne der, işte siyaset bilmem ne gibi şeyleri düşünmeden salt Allah ne der düşüncesinden çıkmaması lazım.
Evet. Yani bu cihetten bakılınca bu aslında yani laik devlet vesaire falan noktasının da dışına da çıkıyor.
Dışına da çıkıyor.
Şer'i kurallarla bile yönetilse siyaset gerektiği noktalar var. Her devletin şer'i kurallarla yönetilen devletin de siyaset gerektirdiği noktalar olacaktır. O da seni kısıtlayacaktır.
O zaman şöyle mi olmalı diye düşünüyoruz. Acaba devlet direkt kendisi girmese de toplumun kabul gördüğü STK'lar, çünkü bu işi en iyi yapacak STK'lardır. Hı hı. Yani kar amacı gütmeyen, kamu yararı statüsünde çalışan, dava, hizmet, şuuruyla iş yapan ortak bir konsorsiyum.
Evet.
Tırnak içinde tek bir cemiyetin malı olmayacak.
Evet.
Tek bir cemiyetin malı olursa olmaz. Ümmetim şer üzere ittifak etmez diyen peygamberin bu hadisine mazhar ve masadak olacak. Ümmet ittifak edecek. Ümmet ittifak edecek ki şer üzere ittifak etmez benim ümmetim diyen peygamberin hadisine de mazhar olacak. Bir STK'lar konsorsiyumu.
Çok güzel.
Devlet bunu denetleyecek ama. Devlet denetlesin.
Hmm.
Devlet niye denetlesin? Ya evet, denetlenmeli. Güven kontrole mani değildir hocam. Evet, ben sana güveniyorum. Ama benim sana olan güvenim kontrole mani olmamalıdır. Kontrol her zaman.
Çok
Çünkü
güzel.
Niye? Ben sana güveniyorum da nefsine güvenmiyorum. Nefse emmareye niye güvenmeyelim? Ayet var.
Tabii.
İnnen nefsele emmaratun bi illa bis su'i illa me rahime rabbi. Yusuf Aleyhisselam'ın değil mi? Münacatıdır yani. Hani dolayısıyla nefse emmareye güven olmaz.
Evet, yani bunu güvene endeksli her türlü şeyde, mesela ticarette de yazmayı niye gerektiriyor?
Evet.
Yani
nefis
bir
var.
Yerden nefis var ve
nefis
nefsini
var.
Bir yerden tutman gerekiyor. Yani birisine sen sonsuz bir şekilde güvenecek olursan ve bu adam bugün değil, bir ay sonra değil, 3 ay sonra değil
Evet.
belki, ama 1 yıl sonra, 3 yıl sonra bir yerde nefsine uyacak olursa ve
Mümkündür.
sonrasında da o bu minor hatadır deyip, küçük bir hatadır deyip onu küçük görecek olursa ve devamlı işleyecek olursa bu büyük bir hataya götürebilir.
Evet.
O yüzden insanı tutacak şeyler lazım, kırmızı çizgiler lazım
Kesinlikle.
yani.
Ya biz hep bunu zaten yıllardır işliyoruz. Devlet bu işe direkt kendisi girmemeli. Bu devleti zor durumda bırakır. Devlet de halk arasında problem meydana getirir. Bunu STK'lar yapmalı. Bak, bunu ticari kuruluşlar bile yapmamalı. Biz hep bunu konuşuyoruz. Yani bu helal işini ticaretle bir bağlantı kurdurmayacak şekilde ticari kuruluş, yani AŞ, LTD, ŞTİ, bilmem ne, şahıs şirketi, bunlar bile yapmamalı. Yani ticaretle bulaşmış, ticaretin o bulaşıklığı olan kuruluşlar dahi yapmamalı. Bunu tamamen sivil toplum inisiyatifleri yapmalı, ama devlet bunu denetlemeli. Devletin denetim mekanizmasının da gerçekten altyapısı sağlam olmalı. Çünkü devlet bu işi kesinlikle sahiplenmeli. Çok net. Çünkü devletin eli bir şeye girince hocam, işin rengi değişiyor. İşin yansımaları değişiyor. Toplumdaki yansımaları değişiyor. Devletin, çünkü halk devletine güvenir ya. Devletini ister yani.
Evet.
Devletin bir şeye sahip çıkmaması da iyi değil. Devlet buna sahip çıkmalı. Devlet helal işini, halalen tayyiben işine sahip çıkmalı. Bu işin önünü açmalı. Bu işi denetlemeli. Ama direkt kendisi bu işe girmemeli. Bunun dediğin gibi laiklikle, işte kanunlarla alakası yok. Bu işin siyasetle alakası var.
Evet.
Devlet siyaset, siyasetle iş yapar. Ama bu helal işi de siyasete bulaştırılmamalıdır yani.
Çok güzel.
İşin şeyi bu aslında, temel bakış açısı bu yani. Bizim bakış açımız.
Ceyda Şahin, hayırlı günler hocam. Programınızı titizlikle takip ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bizleri de ciddi anlamda teşvik ediyorsunuz. Bir soru sormak istiyorum. Devletimizin marketleri mevcut. Birçok ürün var. Bizlere de doğal, kendi çiftçilerimiz üretiyor diye katkısız olduğunu iddia ederek bu ürünleri alıp tüketmeye teşvik ediyorlar bu marketler. Buradaki marketlerin ürünlerinin güvenirlik derecesi nedir? Örneğin tavuk, yumurta, çikolata, abur cubur, sürme çikolata gibi şeyleri sormuş. Mesela aynı olayın bir benzeri var burada. O yüzden birbirine ikisini arka arkaya aldım. Burada da bir
Devlet
devlet
güvencesi.
eliyle yapılan, devlet güvencesi şeklinde sunulan bir market tanımı var. Ve bu market tanımının da detaylarına baktığımızda biz buna ne kadar güvenebiliriz, güvenmeli miyiz?
Şimdi şöyle, buraya şöyle bakmamız lazım. Yani devlet güvencesi şu demek, mevzuata aykırı bir şey olmaz demek.
Ha bak, güzel.
Tamam.
Evet.
Şimdi
Evet.
Devlet güvencesi demek, devletin bir kanunu ve anayasası var. Ve anayasaya bağlı da mevzuatlar var. Bu mevzuat ne hocam? Gıda mevzuatı. Devlet güvencesi şu demek, benim Türkiye Cumhuriyeti devletimin anayasasına bağlı olan gıda mevzuatına aykırı, taşiş, taklit, mevzuata aykırı bir durum buralarda olmaz. Ama mevzuat yeterli mi? Mevzuat yeterli değil ki. Yani bizim...
ya mevzuata aykırı bir durum olmaz ama mevzuat aykırı.
Mevzuat zaten halalen tayyibenle bağdaşmıyor ki hocam. Meselemiz zaten
evet,
bu bizim yani.
Evet. Şu anda bütün konuşmalarımız buradan kaynaklanıyor.
Tabii ki. Ama şunu söyleyebilirim bak. Diğer marketlere göre mevzuat konusunda daha güvenli midir? Evet, daha güvenlidir.
Aslında bunu söyletmek istemiştim.
Yani aslında
biraz.
Oradaki tüketici onu soruyor. Yani daha güvenilir midir? Tabii ki de daha güvenilirdir. Orada bir devlet güvencesi var mıdır? Tabii ki de vardır. Bir üretici devletin mahallesinde de üç kağıt yapamaz yani. Hani yaparsa da bilir yani bunun sonucunun ne olacağını.
Çünkü ürettirilen ürünler genelde kendi fabrikalarında ya da işte
kendi
nadiren,
fabrikaları çok yok.
Ama sütte var diye biliyorum
var
mesela.
Var da yani hani hepsinde yok yani. Şimdi orada hocam yüzlerce binlerce ürün var yani.
Doğru.
Orada çok ürün var. Evet, bazılarının kendi fabrikaları var bazı ürünlerinin ama bir kısmının yok. Bir kısmı hep işte sağda solda fason yapılıyor.
Sütte yağ da var, çikolatada muhtemelen yok herhalde.
Yoktur. Yani ama yani şöyle yani sonuçta fason da yapsa fark etmez hocam. Devlet var orada yani. Hiçbir fasoncu, hiçbir üretici gidip de devletin yani işte marketinde satılacak ürüne de hani 3 kağıt 5 kağıt yapamaz zaten. Öylece o cesaret tahmin ediyorum yoktur yani, yoktur kimse de. O yüzden mevzuata aykırılık konusunda benim bir endişem olmaz şahsen. Ama mevzuat yeterli değil. Mevzuat i̇şte, bugün halalen tayyiben kurallarına haiz değil, yeterli değil, karşılamıyor. Evet. Helallik konusunda da bir sürü problem var. Zaten başından beri onu konuşuyoruz. Ve tayyiben kurallarında da birçok problem var.
İşte o içindekileri tabii dediğimiz ki mevzuatlar.
Yani aslında mevzuat bugün sağlık konusunda Codex Alimentarius'un sınırlarını kabul ediyor. Ama biz de diyoruz ki fıkıh alimentarius hocam yani tabiri caizse. Helallik konusunda zaten bir sürü boşluk, eksik, delik, işte gedik var. Oralardan bize birçok şey girebiliyor. Ama tabii yani devlet elinin de helal ve tayyip kurallara yavaş yavaş el attığı, bu konuları denetleyen bir mekanizmanın oluşturulduğu, artık devlet gündemine bunların girdiği de gerçek.
Buna olan yavaş yaklaşımınız yavaş, olumlu mu genel manada?
Yani şöyledir, olumlu. Devlet ağzının helal meselesini konuşuyor olması, devlet elinin bu işlere atılıyor olması kesinlikle bir adımdır. Fakat şu beklenmemelidir. Bir anda kamil bir hale gelmesi, ya yani 100 yıl bizim içimizden geçirmiş hocam. 100 yıl sadece vitrin ama.
Hatta 200 yıl.
300 yıl ya.
Değil mi? Evet.
Bugün sen İngilizlerin Türkiye üzerindeki oyunlarına, detaylarına, başlangıçlarına bakarsan hocam bu işin 300 yılı var yani. 1700'lü yıllarda, 1800'lü yıllarda başlayan bir organizasyon var yani.
Doğru. 1700'lü yıllara kadar da uzatabiliriz.
Dolayısıyla
doğru.
Yani 300 yıl planlanan ve son 100 yılda içinden geçilmiş, hani Çanakkale geçilmez diyorlar ya, geçilmiş hocam, kusura bakılmasın yani. Maddeten geçilmemiş ama manen içimizden geçmişler yani.
Tabii maddeden geçemeyince manen geçmek istemişler zaten.
Zaten mesele o zaten.
Evet.
Dolayısıyla 100 yıl içimizden geçilmiş, tahrip edilmiş, mahvedilmiş bir memleket bir anda düzelir mi? 10 senede düzelir mi? Elbette düzelmez. O yüzden
bunların konuşulmaya başlanması, düzelmeye başlaması ilk adımıdır.
Kesinlikle. Ben şey gibi görüyorum. 7 yaşında bir çocuğa namaza başlatırken önce işte hareketlerindeki yanlışlıklar, okumaların okumasına bile bakmazsın. Hiç okumaz çünkü Allah der, Bismillah der, belki annem der, babam der. Yani ama orada o hareketleri yapmaya başlamıştır.
Evet.
Özentiyle. Ve daha sonra yavaş yavaş işte Kur'an-ı Kerim öğrenir, tecvidini öğrenir, başka namazlar, öteki namazlar derken bu çocuk 4-5 sene, 6-7 sene içerisinde kamil bir hale gelir. O aradaki yanlışlar yapılması ve izin verilmesi zorunlu olan yanlışlardır.
Çok güzel bir anlatım oldu bu yani.
O yüzden bazı yanlışlara yanlış demekle beraber, bak yanlıştır, eksiktir. Bunu asla tamam deme, bunu tamam olarak görme. Bu aynı Fatih Sultan Mehmet'in evlat katli gibi, kardeş katli gibi yanlıştır. Ahirette suale çekilecektir, hesap verecektir. Ama yapılması gereken bir yanlıştır. Zorunlu bir yanlıştır. İzin verilmesi gereken bir yanlıştır. Evet. Müsaade edilmesi gereken bir yanlıştır. O yüzden evet, devletin şu anda birçok eksiği vardır. Ama devlet bir adım atmıştır. Tabiri caizse namaza başlamıştır. Abdesti yok diye buna kızamazsın. Abdestini de öğreteceğiz.
Zaman içerisinde.
Tecvidini de öğreteceğiz. Zaten STK'ların görevi ne? Devletimize yardımcı olmaktır. Devletin yapamadığını STK'lar yapar hocam. Devletin yapamadığını cemiyetler, STK'lar, vakıflar, dernekler yapar. Devlete yardımcı olur, halkı bilinçlendirir.
STK'ların görevini devlet üstlenmemeli aslında.
Tabii ki.
Evet.
Tabii
STK ki, tabii biraz daha devletin görevini elbette, bazı noktalarda üstlenmeli.
Elbette. Evet, ya dolayısıyla burada Hani devletle halkın arasında köprü vazifesi gören, bu konuda bir amortisman, bir işte vazifesi gören STK'lardır. STK'lar olarak devlete müspet eleştiri yapmakla beraber menfi olmayan, ona yardımcı olan hareketlerde bulunmak gerekir. Bu adım eksik. Eksik ama bir adımdır bu.
Evet.
Eksik ama bir adımdır bu.
Hiç yapmayın daha iyi.
Devletimizi şeriata bir adım daha yaklaştırdık mı? Yaklaştırdık.
Çok
İki
güzel.
adım daha yaklaştırdık. Üç adım daha, 100 adım var, fark etmez. Bir anda 100 adım atılmaz. Adetullah'a da terstir.
Böyle yapacağınızı hiç yapmayın cümlesi.
O zaman yani portakal yeme o zaman. Sen portakalı bir anda yiyebiliyor musun? Sen portakalı bile bugün dikiyorsun, 5 sene suluyorsun, ağacı
Evet.
bekliyorsun. Cenab-ı Hak dünyayı Darul Hikmet olarak yaratmıştır. Tedricilik ve tekamülat ana prosedürü ilahiyedir. Hazreti Peygamber bile 23 senede zerk etmiştir İslam'ı. Dolayısıyla her zaman tedricilik, adım adım bir şeylere yaklaşmak tamamen prosedürü ilahiyedir, adetullah'tır.
Evet.
O
Ya
yüzden devletimizi de 100 yıl içinden geçilmişse, adım adım içimizden geçilmişse, bir de şunu unutmayalım, tahrip kolaydır. Tamir zordur. Tamir zordur her zaman. Sen 10 senede yaptığın binayı 10 saniyede adam C4'te patlatır geçer. O adamlar tahrip yaptılar. Biz ne yapacağız? Devletimiz eksik. Eksik olabilir. Bir adım atmıştır. Sahip çıkacağız. Ve teşvik edeceğiz. Ve yardımcı olacağız. Bu bir adımdır.
Eleştirmekle beraber, yani yapıcı
Eksiktir.
eleştirileri
Eksiktir.
söylemekle beraber.
Zaten sıkıntı şurada. Bu tamdır. Zaten yani devletçi bir takım, nasıl diyeyim, yanlış adım atanların, işte devletçiymiş gibi gözüküp de, nasıl diyeyim yani, ne kullansam da şimdi yanlış, troller mi diyeyim ya, ne diyelim yani, bir takım
Troller,
tiplerin
evet.
yaptığı hata bu. Bunu kamil görüyor. Kamil görme kardeşim. Bunu tam görüyor. Tam görme kardeşim. Tam görürsen ilerleyemezsin zaten. Sen
Evet.
bunu yeterli görürsen adım atamazsın
Bunu
zaten.
şahsi hayatımızda bile uygulamamız
Evet.
gerekiyor. Kendi hatalarımıza bakıp, hatalarımıza biraz fokuslanıp, odaklanıp onu düzeltmek üzerine hareket etmemiz gerekiyor yani.
Zaten böyle görenler şahsi hayatları da böyle zaten.
Evet.
O da yaşamıyor zaten.
Evet.
Kendini yeterli görüyor. Yani
Yeterli görüyor.
evet, yani yok abi. Devletimizin bir sürü hatası vardır. Bir sürü eksiği vardır. Ama bunlar izin verilmesi gereken, ara proseste müsaade edilmesi gereken eksikliklerdir. Tek şartla. Adım adım ilerlemek şartıyla.
Burada kalırsa problem.
Olmaz. Burada kalmaması lazım.
Zaten şey problem o yani. Tamam, bu kemale erdi demememizin nedeni o ya.
Evet.
Yani burada kalma.
Evet.
Tamam değil.
Tamam değil. Eksik
Ama
ama
20 yıl öncesine göre
evet,
iyisin.
bir adımdır.
30 yıl öncesine göre
Tabii
çok
ki
iyisin.
devletimiz kaç adım atmış hocam? Yani bugün
Evet.
adımları mı sayalım tek tek yani? Hani şer'an atılması gereken adımlar. Yani bugün bakıyorsun acımasızca eleştirenler, işte şöyle olması lazım, böyle olması lazım. E sen ne yapıyorsun? Sen kendi hayatına bakalım. Yapıyor musun sen bunları?
Evet.
Yani ben çok defalar bu tartışmalara girdiğimde hemen ilk sorduğum soru: gel senin hayatını ele alalım. Aile hayatını ele alalım. Eşini söyle. Çocuklarını söyle.
Ve
Yani
buzdolabını, değil mi?
her tarafa, eşin, çocukların, gıdan, hayatın. Sen sahabe gibi değilsin ki peygamber gibi adam bekliyorsun. Önce git bakalım, sen sahabe gibi ol bakalım bir. Sahabe gibi olduktan sonra peygamber gibi adam sana gelir.
Evet, evliliklerimizde de aynı mesele geçer, değil mi? Mesela eşimizden Hatice olmasını beklerken biz ne kadar peygamber
Yani tabii
gibiyiz
ki. O yüzden hocam
aslında.
doğru eleştiri yapmak, adetullah'a uygun eleştiri yapmak lazım. Öteki taraftan gelen eleştiriler adetullah'a değil hocam. Ya yani tamamen lümme-i şeytaniyeden, nefsin, şeytanın üflemesidir. Başka bir şey değildir yani.
Eyvallah hocam. Bir soru daha var. Muhammed Ali Doğantaş. Abi, nazar, büyü, sihir içinde hangi gıdaları tüketirsek veya hangi karışımları içersek şifa olur? Bir sonraki bölümde açıklar mısınız demiş. Bilgi birikimlerinizi paylaşır mısınız diye söylemiş. Bunun için böyle maddesel manada içilecek bir şeyler var mı? Yoksa
Ya şöyle,
manasal anlamda
şimdi
okumalar
şeyler var, yok değil. Yani şimdi fizik ve metafizik konular var burada. Yani
hocam, cinnesi kurmak üzere olan bir...
şimdi fizikle, evet, yani fizikle metafiziğe tesirli olunabilir mi? Evet, olunabilir yani. Hani üzerlik tohumundan defne yaprağına kadar metafizik alemine tesir eden bir takım şeyler var. Sirke gibi.
Sirkenin böyle bir özelliği var mı
Var
ya?
var. Var yani, evet.
Üç harfleri
Var
kaçıran
var, evet. Ya
vesaire.
defne, ya şimdi onların da hani bir takım kokulardan rahatsızlık duyduğu şeyler var yani. Hani diğer, yani Hazreti Peygamber'in işte sarımsak soğan tüketmemesi falan sebebi ne? Hani melekler de rahatsız oluyor yani. Hani diğer alemde
Evet.
dolayısıyla hatta yine Hazreti Peygamber güzel kokulardan, güzel manalardan, mesela koku diyor bak. Koku bir şeydir değil mi? Fiziktir yani. Metafizik değildir. Güzel
Fiziktir tabii.
koku, güzel mana, güzel kelime. Hadi bunlar metafizik ama Bunlardan diyor ervah-ı tayyibat yaratır. Ervah-ı tayyibat yaratır. Güzel kokudan ervah-ı tayyibat yaratır. Onlara ortama sekinet verirler. Tam tersi kötü kokulardan, kötü kelimeler, kötü manalar, kötü düşüncelerden ervah-ı habisat yaratır. Habis ruhlar. Onlar ortama sıkıntı verir diyor.
Hı hı.
Evet, tabii ki de fizik metafiziğe tesir edebilir ama burada fiziğin metafiziğe tesiri 5-10 iken, 15 iken asıl metafiziğin metafiziği tesirini konuşmak lazım. Yani burada nazar ve büyüyle ilgili meselelere
evet.
Biraz daha korumalar, dualar
Ya yüzdelik
ile
vermiş olsak
tabii ki
%95
elbette
bu
ki yani
alanda,
tabii ki.
%5 belki maddesel alanda,
Tabii
değil mi?
ya biz yani hiçbir namaz kılmayalım, hani Kur'an okumayalım, defne yaprağıyla elemanları savuşturmaya çalışalım. Böyle bir şey yok hocam yani. Yani bu olmaz yani. Sen önce bir işte namazınla, Kur'an'ınla, virdinle, evradınla, ezkarınla, duanla Hazreti Peygamber'e bakıyorsun. Elbise giyerken bir dua, çıkartırken bir dua, dışarı adım atarken bir dua, içeri adıma. İşte takkesini çıkartırken, tuvalete girerken bir dua çıkarken. Ya hocam hayatı dua yani.
Evet.
Dolayısıyla niye bu kadar dua? Niye bu kadar dua? Çünkü her taraftan bir saldırı imkanı var, mümkünatı var.
Hı.
Buralara dair kapıların kapatılması, buralara dair korumaların yapılması. O yüzden hani boş durmamak lazım. Yolda yürürken, ederken birçok düşmanla karşı karşıyayız maddi manevi.
Dua en büyük silah değil mi
Dua en büyük
burada?
silahtır.
Bir de ama şey kısmı da önemli herhalde. Yani peygamberimizin öğrettiği cihetten dualar.
Hazreti Peygamber ya dua silahtır. Hazreti Peygamber'in yaptığı gibi dua yapmak artık şey G3 gibi bir şeydir hani C4 gibi bir şeydir yani.
Evet, roket atar.
Ya roket atar gibi bir şeydir. Onu tabii ki de onu da öğrenmek daha güzeldir yani. Farklı bir artık orada farklı bir tesirat vardır yani.
Şimdi Meryem Uzun soru sormuş. Krem şanti yerine labne ve bal karıştırılarak da kullanılabilir ama labnenin içeriğinin güvenli olup olmadığını bilmiyorum. Bilgi verebilir misiniz demiş. Biz biraz bu konulara girmiştik. Daha önce bu pasta ürünleriyle alakalı kısımda krem şantilerden vesairelerden konuştuğumuzda.
Ama labnede de çok katkı var. Yani
Labnede
bugün
de
hani
var.
en çok katkı içeren süt ürünü, peynir ürünü hangisi derseniz
Hı.
labne, krem peynir, üçgen
Aslında
peynir derim
bunun
yani.
için özellikle sormak istedim bunu. Yani burada mesela en çok sıkıntılı peynir çeşidi,
Tabii.
yani süt ürünlerinden peynir çeşidi diye
Eritme grubu.
baktığımızda eritme
Eritme
grubu.
grubu en
Labne de
çok taş
bunlardan bir
işe,
tanesi.
üç kağıda uygun labne,
Hı.
üçgen peynir, işte tost peyniri. Bunlar hep eritme grubudur. Krem peynir.
Hı.
En çok taş işin iç üç kağıdın beş
Peki
kağıdın.
bunların yerine mesela labneyi çok seviyor çocuklar diyelim.
Sertifikalı labne var. Kimdes belgeli labneler var.
Evet ya, büyük bir markanın da
Var
var.
var birkaç tane var yani.
Birkaç tane var, doğru
Tabii bulunabilir
söylüyorsunuz.
yani. Bunlar
Hı.
zor değil. Var.
Evde yapılma.
Evde labne yapılabilir. Labne benzeri bir ürün yapılabilir. Zor değil.
Nasıl olabilir? Lor
Yani
yapmak kolay,
tam
peynir
tabii
yapmak bir nebze
yani
kolay da.
işte lorla var bunun reçeteleri. Hani tam çok şimdi hatırımda yok ama lorla biraz sütle biraz işte tereyağla karıştırarak rondodan çekerek labne peyniri veya da krem peynir gibi bir takım benzer peynirler yapılabilir. Zor değil ya var bunların tarifleri.
Bir izleyicimizin bir yorumu vardı. Onu almıştım. Şunu sormak istiyorum. Kamış şekeri pancar şekerinden daha mı sağlıklıdır?
Yani böyle bir bilgiye sahip değiliz. Yani böyle literatürde de böyle bir bilgi yok.
Hı.
Çok fazla hani baktığımız kadarıyla. Bir zaman bakmıştım ben buna. Sadece şeker oranları biraz değişebiliyor. Bir de şey değişebiliyor. Safsızlıklar değişebiliyor. Yani şimdi kamış düşün. Kamış toprağın üzerinde olan bir madde.
Hı.
Pancarsa toprağın altında olan bir madde. Toprağın altında olanla toprağın üstünde olan bir maddenin bulaşanları farklı oluyor. Yani şekerin dışındaki bulaşılar farklı. Şekerin dışındaki o meyvenin ya da yapının diyelim içindeki maddeler diğer maddeler farklı oluyor. Bunlardan arındırırken biraz farklı işlemler kullanılabiliyor. Yoksa yani kimyasal olarak baktığında
Aynı
ikisi
mıdır
de
yüzünde?
sakkarozdur yani hocam. Yani şekerdir
Hmm.
yani. Sükrozdur.
Yani o bulaşıları da zaten temizlediysen, temizliyorsan
Evet.
o
Yani
durumda zaten
ya
bir
tadıyla da
farklılık
bir şey
yoktur.
fark edemezsin.
Ha, tadıyla da
Yok
fark
ya fark
edemez.
edemezsin. Hani bunu ben soruyorum aslında biliyor musun şeyde?
Hı.
Çok defalar sormuşumdur. Şeker kamışı kullandın mı hiç? Kamış şekeri. Evet ya bir fark görmedik. Çikolatacıda sordum, ötekine de sordum. Hani ağızla hissedilebilen, duyularla hissedilebilen bir fark yok yani öyle gözüküyor.
Gökay Kılıç'ın bir sorusu var. Selamünaleyküm. Umarım bu arada vaktimizi bayağı bir geçtik aslında ama bu soruyla da bitirelim inşallah.
Tamam.
Umarım bu yorumu okursunuz. Ben Gimdes'i de tanıştığımdan beri bu meseleye daha çok önem vermeye ve hayatımda ciddi değişiklikler yapmaya ve çevreme Gimdes'i anlatmaya çalışıyorum.
Allah razı olsun.
Bu programda ben de yeni bir soru işareti oluşturdu. Gimdes'te çalışmak isteyen oluyor mu? İşe alımlar nasıl gerçekleşiyor? Ben Gimdes'te çalışmayı çok isterim. Bunu da cevaplarsanız sevinirim demiş.
Ya bize
Şahsen mühendislik mezunu olmama rağmen. He.
Ya bize CV'lerini atarlarsa zaman zaman bizde personel alımları oluyor. Değerlendiriyoruz yani, hani referanslarına bakıyoruz. Haline, ahvaline bakılıyor. Zaten GİMDES'te ciddi bir güzel bir yapı var. Yani en kötü ihtimal diyorum, hani bizim yapımıza ayak uyduramayacak bir adam bile girse zaten belli bir zaman sonra kendini dışarıda buluyor. Yani yapı onu kabul etmiyor zaten.
Ya yapıya uymak zorunda kalıyor ya da
He.
dışarıda buluyor
Yani
kendisini.
ya kelebek olarak gelecek ya da tırtıl olarak girip kelebeğe dönüşecek hocam. Yani şimdiye kadar, çünkü GİMDES elhamdülillah yani bir kristallenme, bir saflaşmadan geçti. Çok güzide bir yapıya sahip. Ya kelebek ya da tırtıl olarak girip kelebeğe dönüşmesi. Ha, tekrar dönüşenler oluyor bazen. Yani 180 derece dönüyor.
Tekrar
Sonra tekrar
tırtılaya
o, evet yani. Yani hakikaten bu davanın içerisinde havuzda erimek gerekiyor.
dönüyor.
Eriyemezsen zaten bir zaman sonra,
Yılan olarak giremezsin çünkü tırtıl ve kelebek olma
evet,
ihtimalin yok yani.
referans bakılıyor. Cemiyet,
Evet.
vakıf, dernek, yaşantısı nasıl, hali ahvali, buna bakılıyor. Zaman zaman buna göre personel alımı olabiliyor. O yüzden bize CV'sini gönderebilir.
Ama şöyle gönüllü olarak da katkıda bulunmak noktasında da
Tabii.
sürekli olarak bir şekilde iletişime geçsinler ki
Tabii.
gönüllü olarak her yerde ihtiyaç olabiliyor.
Bizim gönüllü ekiplerimiz zaten çok kalabalık. Hanımlarda da, beylerde de. Hanımlar biraz daha şeyler yani, hem vakitleri de müsait olduğundan biraz daha iyi şey yapıyorlar, çalışıyorlar işte, fazla çalışabiliyorlar. Hanımlar grubu arkadaşımız herhalde, hanım kardeşimiz değil mi?
Yok, Gökay Kılıç erkek.
Erkek mi? Ha, erkeklerde de var gönüllü ekibimiz.
Ama hanım gönüllüler
Hanım gönüllüler
sanırım çok
tabii
iyi çalışıyorlar. Ben çok
kalabalıklar.
görüyorum
Evet evet.
etkinliklerini.
Yani hocam yeter ki sen bu davaya hizmet etmek iste. Bir şekilde bir yerlerde bu hizmetlerde bulunabilirsin yani. Hani neredeysen. İllahi GİMDES'in içerisinde olman da şart değil yani. Üniversitedesindir. Başka bir yerde çalışıyorsundur. Ama en azından bu davayı, sonuçta bu bir dava da hocam yani, sen bir defa yaşamak zorundasın.
Evet.
Yaşadıktan sonra anlatmak zorundasın.
Buna en iyi örnek benimdir diyebilirim tabiri caizse. Ben
Yani.
dışarıda çıkmış olmama rağmen belirli bir süre yine de GİMDES'i hiç bırakmayan ve o takibi sürekli yapan birisi olarak bir şekilde programları vesile kılmak istedik, bir şekilde başka şeylerle bu süreci devam ettirmek, bu süreci insanlara tanıtmayı gayret gösterdik. Bunu
Elhamdülillah.
her şekilde yapılabilir yani. Her
Yapılabilir.
şekilde olabilir.
Bu arada da tebrik ederim yani, hakikaten yıllardır
Evet.
irtibatını kesmeyen, dışarıda olmana rağmen
Nadir birisi.
nadir bir kardeşimizsin diyelim yani. Tebrik ederim yani bu arada.
Eyvallah, Allah
Allah
razı
razı
olsun
olsun.
hocam. Sizden de.
Eyvallah.
Efendim, bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.